Ana dilde ibadet üzerine. Cumhuriyetin ilanının hemen ardından şer odakları çalışmaya başlar. Günümüze kadar gelen bu çalışmaların değişmez ana temasında Atatürk, Cumhuriyet, Türkçe ibadet ve Türkçe ezan konusu işlenir bıkmadan usanmadan. 21. yüzyıl Türkiye'sinde hala Kur'an Arapça olarak okumalı diye dayatılıyor. İnsan ise okuduğunu anlamak istiyor ve kendi dilinde yapılan Kur'an meallerinin peşine düşüyor. Elbette Kur'an'ın Türk insanına Arapça olarak dayatılmasının farkındadır Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kollar sıvanır. Süreci kısaca anlatmaya çalışalım. 21 Şubat 1925'te Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi'nin Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi önerisi mecliste kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere o güne kadar resmi olarak Kur'an'ın Türkçe çevresiyle ilgili bir çalışmanın yapılmadığı düşünülecek olursa bu karar bir devrimdir. 1914'te Tüccarzade İbrahim Hilmi Bey tefsir işine girişmiş ancak devamını getirememiştir. 1922 yılında ilk kez Çağatay Türkçesiyle yapılan çeviri de Osmanlı Türklerinin ihtiyacını karşılayacak durumda değildir. Keza 1926 ve 1928'de Fransızca Kur'an çevirileriyle yine 1928'de Süleyman Tevfik ve Mehmet Cemalettin Efendi'nin Türkçe çevirileri bazı çevrelerce güvenilir bulunmaz. O yıllarda İslam bilginlerinin Kur'an'ın Türkçe çevirisini okumanın ve namazı Türkçe'ye çevrilmiş dualarla kılmanın büyük günah olduğu yönündeki düşünceleri de topluma dayatılmaktadır. Ciddi anlamda bir Kur'an çevirisine ihtiyaç olduğu ortadadır. Atatürk ayrıntılı bir çalışma başlatır. Her konuda olduğu gibi Kur'an'ın Türkçe tercümesi konusunda da ilmi talepleri vardır ve bu taleplerini 7 madde altında toplamıştır. 1. Ayetler arasında ilişkiler gösterilecek. 2. Ayetlerin iniş sebepleri kaydedilecek. 3. 10 okuma tarzını geçmemek üzere kıraatler hakkında bilgi verilecek. 4. Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil izahları yapılacak. 5. İtikatte ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebine bağlı kalınmak üzere ayetlerin ihtiva ettiği dini, şer'i, hukuki, içtimai ve ahlaki hükümler açıklanacak. Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularla ilgili bilgiler verilecek. Özellikle tevhid konusunu ihtiva eden ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetler genişçe izah edilecek. Konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan İslam tarihi olayları anlatılacak. 6. Batılı yazarların yanlış yaptığı noktalarda okuyucunun dikkatini çekecek gerekli açıklamalar yapılacak. 7. Eserin başına Kur'an hakikatini açıklayan ve Kur'an ile ilgili bazı önemli konuları izah eden bir ön söz yazılacak. Bu arada İçtihat Mecmuası başyazarı Abdullah Cevdet, Çengelköy Kadiri Tekkesi Şeyhi Nurettin Artam ve Ayasofya Camii hocalarından Mehmet Cemalettin'in başını çektiği bir grup hem Kur'an'ın hem de namazın Türkçeleştirilmesinden yana olurlar ve Cumhuriyet liderlerine arka çıkarlar. Nitekim Mehmet Cemalettin Efendi İstanbul Göztepe'de bir camide 19 Mart 1926 Ramazan ayında önce hutbeyi Türkçe okuyacak ve sonra da namazı kendisinin hazırladığı Türkçe Kur'an çevirileriyle kıldıracaktır. Tekbirleri ve tesbihleriyle de Türkçe yapan bu aydın hoca namazı bitirirken selam size ve Allah'ın rahmeti size demeyi de ihmal etmeyecektir. Ancak şikayetler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Cemalettin Efendi'yi görevden alacaktır. Tefsire gelecek olursak bu iş ilk olarak Arapçaya tam anlamıyla vakıf olan Mehmet Akif Ersoy'a verilir. Akif tefsirini tamamlamasına rağmen ki bazı kaynaklara göre de bitirememiştir, içine sinmediği için Ankara'ya göndermez, anlaşmasını fesheder ve aldığı avansı da iade eder. Bunun üzerine Atatürk bu görevi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'a verir. Elmalı günümüzde bile aşılamamış olan 9 ciltlik tefsirini 1935 yılında tamamlar. 1936 yılında ilk baskısı yapılır. Finansmanına Atatürk de katkı sağlar. Tefsir devletin ileri gelenlerine, din adamlarına ve halka ücretsiz olarak dağıtılır. Buradan itibaren sözü Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e bırakıyoruz. Şöyle anlatıyor Öztürk. Elmalı tefsiri akademik tarafı, ilmi tarafı bir tarafa bırakılırsa Atatürk'ün eseridir. Elmalı'yı getirtiyor Atatürk. Meclis kararıyla hepiniz biliyorsunuz. Kur'an'ı Türk diline tercüme ve tefsir edeceksin diyor. İlk baskısının ön sözünde bunlar var. Bir şey daha arz edeyim size. Elmalı tefsirinin şu macerasını satırlara döken sunuş kısmını daha sonraki baskılardan çıkarmışlardır. Türkiye'de bu kadar haysiyetsizle oyunlar oynanmıştır. Atatürk ve din meselesinde Atatürk'ün Elmalı tefsirinin arkasında olduğu yolunda bir bilinç, bir bilgi çıkmasın diye. Elmalı'ya bu tefsiri yaptırıyor. Türkçe tercüme ve tefsir. Elmalı tefsiri ortada. 9 cilt. Söylenti değil, rivayet değil. Ve arkasında Atatürk'ün imzası var. Atatürk'ün meclisinin kararı var. Bir şey daha var. Atatürk devlet başkanı sıfatıyla bunu yapmakla kalmamış, tarihe bir güzellik daha bırakmıştır. Bu tefsirinin finansmanına bizzat kendi parasıyla katılmıştır. O da Atatürk'ün tarihin kulağına ben bu işe gönlümle de katılıyorum şeklinde fısıldadığı bir güzelliktir. Şimdi bu tefsir ortada. Atatürk dine nasıl bakıyordu? Elmalı tefsiri nasıl bakıyorsa öyle bakıyordu. Bunun cevabı budur. Arkasından da yine meclis kararı ile 12 ciltlik Buhari tercüme ve şerhe yapılmıştır. Yıkılması gereken hurafeyi yıktı. Cumhuriyetle yerine neyin konması gerektiğini tespit etti ve bunun ilk iki adımını attı. Fakat biz onun arkasını getiremedik. Atatürk sadece Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesiyle yetinmez, hadislerin Türkçe çevirisini de yaptırır. Ahmet Naim ve Kamil Miras tarafından hazırlanan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi adlı 12 ciltlik hadis tercümesi 1928 yılında yayınlanır. Aynı yıl camilerde hutbelerin Türkçe okuması da karara bağlanacaktır. 1933 yılına gelindiğinde ise ezanın Türkçeleştirilmesi ve makamına uygun olarak okunması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirecektir. Türkçe ezan uygulaması 18 yıl sürecek ancak her ne kadar ezan minarelerde Türkçe okunsa da müezzinler aşağıya inip içeride Arapça okumaya devam edeceklerdir. Türkçe ezan okuma uygulamasına 1950 yılında Adnan Menderes iktidarı tarafından tamamen siyasi gerekçelerle ve oy devşirmek amacıyla son verilecektir. Atatürk, Tanrı'ya Arapça ile mi yoksa ana diliniz Türkçe ile mi tapınacaksınız? İrtica bataklığını kurutmak için önce buna karar vereceksiniz. Yoksa sonsuza kadar sivrisineklerle mücadele edeceksiniz sözleriyle Türk milletine kendi diliyle ibadet yolunu açmıştır. Ezan konusuna gelince ezan bir paroladır ve tüm dünyada Arapça okunmasında yarar vardır. Buna diyeceğimiz bir şey yok. O yıllarda Türkçe olarak denenmiş ve kabul görmemiştir. Burada bir art niyet aramak beyhudedir. Ancak ana dili Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca ya da başka dünya dillerinden biri olan ülkelerdeki Müslüman halkın Kur'an'ı anlamak için kendi dillerinden çevirisini okumaları, Kur'an'ın anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyen ayetinin ruhuna uygundur. Sonuçta Arap ülkesine Arapça konuşan bir peygambere, Hazreti Muhammed Mustafa'ya Arap diliyle indirilmiştir. Herhalde İngilizce ya da Türkçe indirilecek değildi. O vakit Arap halkı bu yabancı dilde gelmiş bir kitaptır, biz onu anlamıyoruz demezler miydi? Dünya üzerinde sayısı bilinmeyen diller konuşulmaktadır. 1,5 milyarın üzerinde çeşitli ırklara ait Müslüman nüfusu olduğu düşünülecek olursa bu kadar insanın Arapça öğrenmesinin neredeyse imkansız olduğu apaçık bir gerçektir. Kaldı ki Yüce Allah isteseydi yeryüzündeki herkesi tek bir ümmet olarak yaratırdı. Bunu istememiş ki çeşitli ırklar ve diller yaratmasıyla dünyaya harikulade bir ahenk katılmış. Arapça bilmeyenlerin kendi dilinde ve de anlayarak Kur'an okumaları, namaz kılmaları Kur'an'ın ruhuna ters değildir. Bırakın herkes anladığı dilde ibadetini yapsın. Bu konuda Profesör Doktor Hüseyin Atay'ın görüşünü de verelim. Kur'an'da Allah konuşuyor. Size ne dediğini ve ne demek istediğini öğrenmek istemek hakkınız. İnsan bu hakkını kullanmaktan sorumludur. Artık insanların ibadetine müdahale etmekten, tarihi gerçeklere saldırmaktan da vazgeçmenin zamanı gelmedi mi? Yazan Tülay Ergünlü.